Ayrım 7.
Bir gün dershanede gene bir haber yayıldı. İstanbul'da isyan olmuş, padişah hürriyeti geri alıyormuş. Mektepli zabitler yani subaylar öldürülüyormuş. O zamanlar ordunun subaylarının yarısından çoğu neferlikten yetişmişti ve bunlara alaylı denirdi. Pek azı okuma yazma bilirdi. Alaydan yetişmiş paşalar da vardı. Alaylılar mektepten çıkmış zabitlere gavur derler ve onları dinsizlikle itham ederlerdi. Fransızca hocamız olan Hüseyin Rahmi Bey, sırtında bir jandarma neferi elbisesi bize veda etti. Biz ölmeye gidiyoruz. Eğer padişah tarafı bizi öldürürse siz intikamımızı alın ve hürriyetsiz bir memlekette mazlum ve uşak olarak yaşamayın. Allah'a ısmarladık. Bütün sınıf ağlıyorduk. 31 Mart 1909 isyanını böyle yaşadık. Mevlanzade Rıfat dönemin gazetecilerinden. Bir kazaya uğramadan Sirkeci'ye ulaştık. İsyan eden askerlerin arasından geçerek Baba Ali karşısında bulunan Ahrar Partisi merkezine geldik. Bu sırada Ahmet Fazlı Bey ile beraber bulunduğumuz odanın kapısı hafif hafif vuruldu. İçeri tanımadığım bir adam girdi ve Fazlı Bey'e Ahrar Partisi lideri Prens Sabahattin Hazretleri Mevlanzade'yi de alıp evine gelmenizi emrettiler dedi. Fazlı Bey ile Ahrar Partisi'nden çıktık. Kuruçeşme'de bulunan Sabahattin Bey'in Büyük Sahil Sarayı'na vardık. Ahrar Partisi'nin yürütme gücü makamında bulunan Sabahattin Bey'in huzuruna çıktık. Prens bizi nezaketle karşıladı. O süslü iskemlilerden birine oturmamıza izin verdi. Kendisi ayakta elleri ceplerinde, o geniş muhteşem salonda garip bir edayla yürürken, ağırbaşlı ve kendinden emin bir ifadeyle şu sözleri söyledi. İşte biz durur durur da siyaset meydanına böyle atılırız Mirim. Durumu nasıl buldunuz? Prensin o mini mini vücuduyla tezat oluşturan sözleri ne yalan söyleyeyim beni şaşkına çevirdi. Öyle ki bir an tertiplerinin mükemmel olduğunu ve hemen neticenin alınmakta olduğunu Sultan Abdülhamid'in tahttan indirilmekte olduğunu sandım. Sabahattin Bey'i samimiyetle tebrik ettim. Aklıma gelen şu fikri de açıklayarak dedim ki, evet bütün ordunun ele geçirilmiş olduğu görülüyor. Harekette düzenlilik olduğu açık. Başarınızı tebrik ederim. Prens Sabahattin Hazretleri bize şu emri verdiler. İstanbul'a ulaşınca vakit kaybetmeksizin Serbestliği gazetesiyle Ahrar Partisi önüne yaşasın şeriat, yaşasın asker, yaşasın meşrutiyet yazılarını içeren birer büyük pankart yapıp asınız. 31 Mart ayaklanmasının en ilginç yönlerinden biri de elebaşı Hamdi Çavuş'un vaktiyle Jön Türklerin en ileri gelenlerinden Niyazi Bey ile birlikte anayasanın ilanı için dağa çıkan meşrutiyet yanlısı isyancılardan biri olmasıdır. Tarih kitaplarımızda asker softa işbirliği nedeniyle şeriatçı ayaklanması olarak isimlendirilen bu ayaklanma, tuhaf bir şekilde bir kısım İstanbul gazetelerinin yanı sıra Rum ve İngiliz basınını da hayli memnun etmiş görünmektedir. Ayaklanmanın ertesi günü bu gazetelerinden birinde yayınlanan yazıda, işte iddiatçıların güvendikleri taburlar, galeyanı hamiyeti milliyede geri kalmak şöyle dursun ön ayak oldular denilerek, karşıtlarınca cemiyeti hafiye olarak nitelendirilen İttihat ve Terakki ile alay bile edilmektedir. Şeriatçı askerler tarafından başlatılan isyanı memnuniyetle karşılayan gazetelerdeki diğer yazılara gelince, Francis McCulloch dönemin yazarlarından, yeni gazete diyordu ki, umarız bugün yiğit askerlerimizin isyancı askerler kastediliyor, vatanseverliği sayesinde ülkeye özgür ve her türlü gizli etkiden bağımsız bir hükümet kazandırılmıştır. Serbestliği gazetesi diyordu ki, bu iddiatçı alçaklar kutsal ordumuzu iğrenç çıkarlarına alet etmeye kalkışmışlardı. Ama yurtseverler ve ordunun coşkun çocukları, isyancı askerler kastediliyor, dün onlara hak ettikleri dersi verdiler. Mizan gazetesi diyordu ki, yiğitliği dillere destan olan Osmanlı askerleri, isyancı askerler kastediliyor, dün tarihte şimdiye kadar eşi görülmedik bir erdem gösterisinde bulundular. Okurlarımızla birlikte tüm bu yiğit insanları coşkuyla kucaklıyoruz ve Osmanlı ordusuna saygılarımızı sunuyoruz. Rumca basın zevkten kendinden geçmişti. Neologos gazetesi diyordu ki, ordu, yani isyancı askerler kastediliyor, vatanseverlik konusunda en büyük ödülü hak etmiştir ve 31 Mart en az 23 Temmuz kadar şanlı bir gündür. Dünkü olaylarda ordunun biricik ilham kaynağı vatana karşı beslediği derin sevgi olmuştur. Proudhon gazetesi diyordu ki, ordu, yani isyancı askerler kastediliyor, geleneklerine bağlı olduğunu ve erdemlerle donatılmış olduğunu, hayranlık ve aynı zamanda da saygı ve güven uyandıracak bir biçimde bir kez daha kanıtlamıştır. Unutulmamalıdır ki bu övgüler silahsız kişileri yurtseverlik duygusuyla değil, salt para için katletmiş bir caniler çetesine isyancı askerler kastediliyor, yağdırılmaktaydı. Bununla beraber şu noktayı da belirtmek gerekir ki, genel olarak Avrupa basını da bu korkunç olaylardan tıpkı Osmanlı Rum basını gibi dehşete kapılmamıştır. Times gazetesi neredeyse zevkten ellerini ovuşturuyordu. "Ben size söylememiş miydim?" diye yazabildi. Ben ve İstanbul'daki dostlarımdan birkaçı birkaç gün bekledik. Birileri çıkar da bu cinayetlere, isyancı askerler kastediliyor, uygun düşecek birkaç söz eder diye. Sonunda beklediğimiz sesler geldi. Ama umduğumuz gibi bir Hristiyan'dan değil de bir Müslüman askerden. Hareket Ordusu Öncü Birliği'nin başı General Hüseyin Üstü'den. Adalet Bakanı Nazım Paşa'nın ve Hüseyin Cahit zannedilen başka bir milletvekilinin isyancı askerler tarafından süngülenerek öldürülmesi başta olmak üzere şehirde gittikçe büyüyen isyan, İstanbul'dan çekilen telgraflarla Selanik ve Makedonya'da da duyulmuştur. Fakat İstanbul hükümeti isyan karşısında harekete geçmemekte ve İstanbul'daki 1. Ordu olaylara müdahale etmemektedir. İttihat ve Terakki Cemiyeti ise 3. Ordu'daki nüfuzunu hala korumaktadır. Selanik'ten İstanbul'a ve saraya çekilen telgraflarda isyan sertçe kınanır ve anayasayı ve meşrutiyet hükümetini yıkmaya kalkanlardan bunun hesabının sorulacağı da kınamalara eklenir. Hesabın nasıl sorulacağı da planlanmıştır ve çok geçmeden İstanbul üzerine yürümeye karar verilir. Selanik'te Hüseyin Hüsnü Paşa komutasında iki tümenle gönüllü müfrezelerden oluşan gruba, Edirne'den bir tümenle yine gönüllülerden oluşan diğer bir grubun katılımıyla oluşan birlikler, İstanbul'a doğru trenlerle harekete geçerler. Hüsnü Paşa'nın karargahında Hareket Şubesi Kurmay Başkanlığı görevini yürüten Yüzbaşı Mustafa Kemal Bey'in Hareket Ordusu ismini verdiği bu orduda Kurmay Yüzbaşı İsmet Bey, Kazım Karabekir Bey, Cemal Bey gibi İttihat ve Terakki mensubu genç subaylar da iş başındadır. Hareket Ordusu Yeşilköy'e geldiği zaman ordunun komutanlığını 3. Ordu Komutanı Mahmut Şevket Paşa alır. Yurt dışında ataşe olarak görevli bulunan Enver Bey, Hafız Hakkı Bey, Fethi Bey de İstanbul'a gitmek üzere olan bu orduya son anda yetişirler. Şevket Süreyya Aydemir, dönemin öğrencilerinden. Padişah'ın kışkırttığını söyledikleri bir asker ayaklanması çıktığı haberi Edirne'de bomba gibi patladı. Bizim şehirde mahalleler şimdi gene boşalıyordu. Fakat bu sefer İstanbul üstüne. Ağabeylerimin ikisi de gönüllü taburlarıyla hareket ettiler. Büyüğü hasta bir subaydı. Fakat Sultan Hamid'in kindar bir düşmanıydı. Ondan daima Şeytan Hamid diye bahsederdi. Ama bunu babama duyurmazdı. Babam padişah hakkında ileri geri söz söylenmesini, hatta onun resminin ellerde dolaşmasını bile hoş görmezdi. O padişahı milletin büyüğü sayardı. Bütün büyükler gibi ona da içten gelen samimi ve saygılı bir itaati vardı. Edirne'den gönüllü taburlar hareket ederken ihtiyarlar, çocuklar hatta kadınlar bile bu orduya katılmak istiyorlardı. Gidenlerin de bayraklarında ya hürriyet ya ölüm yazılıydı. Fakat şimdi her nedense bu sözler Rum, Bulgar vatandaşlarımızın kalpaklarından silinmişti. Papazlar, çeteciler, kaptanlar, voyvodalar, hülasa Rum, Bulgar eşkıyası kendilerini artık kenara çekmişlerdi. İstanbul'a hürriyeti kurtarmak için hareket eden orduya bunlar katılmadılar. Bunun üzerine hürriyetin getirdiği dört kelimeden evvela uhuvvet yani kardeşlik kelimesi kendi kendine ortadan kalktı, unutuldu. Sonra da adalet, müsavat kelimeleri her nedense eskisi kadar söylenmemeye başladı. Ortada yalnız hürriyet lafı kaldı. Üzerlerine ya hürriyet ya ölüm yazılı bayraklar gene şurada burada görülüyordu. Ama Tanrı imparatorluğun kaderine hürriyeti değil, artık galiba ölümü münasip görmüştü. Sultan Abdülhamit, dönemin padişahı. Ortada aciz vardı. Gazeteler, cemiyetler, kulüpler körükleye körükleye 31 Mart yangınını ilan ettiler. 31 Mart patırtısında Murat Bey'i, Mizan gazetesi yazarı, olaylar değil kendi kendisi karıştırdı. 3. Ordu'dan gelen subaylarla sonradan cemiyete katılanları, asker sivil herkesi tahrik eden tutumuyla dünyayı kendi başına yıktı. Olayların ve acemi bir yönetimin her gün bir başka biçimde hazırladığı yanıcı maddeler bir gün elbette patlayacaktı. Hatta 31 Mart'a kadar gecikmesi bile şaşılacak şeydir. Olayın sorumluluğunu paylaşmamak için ben karışmadım. Başbakan Hüseyin Hilmi Paşa hükümeti yürekten isteseydi, ayaklanmayı 2 saat içinde bastırırdı. Çünkü adamlarının tahkik ve teminlerine göre ilk hareket 3-5 askerden çıkmış. Bunları kandıran Hamdi Çavuş adlı bir Arnavut'u bulan ve para veren de Devrik Başbakan ve İttihat Terakki muhalifi Kamil Paşa'nın oğlu olan Sait Paşa'ymış. Çok üzüldüm. İstanbul'da düzen baştan aşağı bozuldu. Neferler rast geldikleri bazı subay ve sivilleri öldürüyorlar. Hükümetin kolluk gücü zayıf. Meşrutiyetin ilanından bu yana 9 aylık çılgınlıklar saltanat ve hilafet nüfuzunu olağanüstü sarsmış. Böyle olmasaydı zaten devletsizlik ve karışıklık sürmez, belki de çıkmazdı. 31 Mart günlerinde düşmanlarım, İttihat ve Terakki mensupları, saklanacak, kaçacak şehirler ve evler aradılar. Demek ki o böbürlendikleri yiğitlik de yalanmış. Hiç kimseye hesap vermek zorunda olmadığım bu zamanda yeminle temin ederim ki ben bir fenalık olmamasına elimden geldiği kadar çalıştım. Enver Bey'in kurmay başkanlığını devraldığı hareket ordusu İstanbul'a girmiş, çok geçmeden de 1826'dan bu yana ilk defa Osmanlı ordusu kendi içinde karşı karşıya gelmiş ve kardeş kavgası çıkmıştır. Mitralyöz ve topların da kullanıldığı çatışmalar sonucunda ayaklanma fazla zorlanmadan bastırılır. Yer yer çıkan sokak çatışmalarında ise Enver Bey elinde revolveriyle yine ön plandadır. 13 Nisan sabaha karşı başlayan ve 14 gün süreyle binlerce insanın ölümüne sebep olan ayaklanma, şehri dehşet içine bıraktıktan sonra hayatta kalan isyancı askerlerin teslim olmasıyla 27 Nisan günü son bulur. Stephen Lauzan, dönemin gazetecilerinden. Hareket ordusu İstanbul'a geldiği zaman bazı insanları idam etti. Karaköy kapısının başına 3, Ayasofya'nın kapısının önüne 5, Harbiye Nezareti'nin yanına 7 dar ağacı kurulmuştu. İstanbul tepelerine çıkıldıkça idam edilenlerin miktarı çoğalıyordu. Sayıları Marmara sahillerinden itibaren bulundukları yükseklikle orantılıydı. Manzarayı izlemek üzere Karaköy meydanına bir kalabalık toplanmıştı. Köprüye para verildiği için şehre emaneti, yani belediye, oldukça kâr yaptı. O günkü gelir 3-4 katına çıktı. Sahne hiç de feci değildi. Çünkü birçok idam sahnesine göre şimdiye kadar asılanlar arasında bu derece temiz yüzler pek görülmemişti. Üstelik dilleri bile dışarıya fırlamamıştı. Demek ki Osmanlı idamlıkları bile diğer milletlerinkine benzemiyordu. Hepsi cesurca öldüler. Hatta köprü başına asılan 3 kişiden birisi ince bir laf bile etmişti. Bir subay mahkuma yaklaşmış ve onu sakinleştirmeye uğraşmıştı. Mahkum Haliç sularının üstüne daha önce asılmış olan arkadaşlarını göstererek "Sözü uzatıp durma, görmüyor musun, geç bile kaldım" demiş ve hemen ardından ilmeği boynuna takıp kendini asıvermişti. A.L. McPhee, günümüz yazarlarından. 13 Nisan 1909, yani 31 Mart olaylarını inceleyen tarihçiler, bu olayın İttihat ve Terakki muhalefetinin başını çektiği ve 1908 devriminin getirdiği değişikliklerin yol açtığı bir karşı devrimden ziyade, Osmanlı İmparatorluğunda bu dönemde çokça görülen isyanlardan biri olduğu ve genellikle mektepli, uzak ve tecrübesiz subayların, askerlerinin onlardan beklediği liderliği ve sorumluluğu göstermemesi nedeniyle ortaya çıktığını ileri sürmektedirler. İsyanın asker hoşnutsuzluğunun bir ürünü olduğunu destekleyebilecek daha pek çok kanıt ortaya konmuştur. Ayaklanma eski düzene sadık birimlerde değil, İstanbul'a özellikle meşrutiyeti korumak için getirilen Makedonya taburları arasında başlamıştı. Başkentin baş döndürücü siyasi hayatına katılmayı görevine tercih eden mektepli subaylar tarafından çoğunlukla kendi hallerine terk edilen ve uygulamaya sokulan yeni talim programları nedeniyle dini vecibelerini zamanında yerine getiremeyen askerlerin isyandan hemen önceki haftalarda moral bozukluğu içinde olduğu ve disiplin boşluğunun onları Derviş Vahdeti ve İttihad-ı Muhammedi Fırkası, yani partisi tarafından yürütülen ustalıklı propagandanın kucağına attığı genel kabul görmektedir. Mahmut Muhtar Paşa'nın isyandan sonra belirttiği gibi, alaylı subayların yerine yavaş yavaş yerleştirdiği mektepli subaylar, askerlerin psikolojisini izlemek ve onlara kendilerini saydırmak ve sevdirmek konularında maalesef hiçbir çaba sarf etmemişlerdir. Mevlanzade Rıfat, dönemin gazetecilerinden. İşte 31 Mart askeri isyanının böyle kötü bir renge girdiğini, hareketin özellikle asıl hedefi olan padişahın tahttan indirilmesi tertiplerinin altüst olduğunu, herkesin kişisel istekler ve ihtiraslar içinde boğulurken zavallı milletin ateşler içinde çaresiz kaldığını görünce derin derin düşünmeye başladık ve arkadaşlarla hiçbir partinin ihtiraslarına önem vermeksizin aldatılan askerle bunlara örnek olan ilmiye sınıfının idrak ve irfan seviyeleri oranında yayına devam ettik. Sonunda geçici olarak yayınımıza ara verip İstanbul'u terke mecbur kaldık. Olaylarda yer alan İttihatçı karşıtı muhalif siyasetçilerin birçoğu yurt dışına kaçarken suçlu görülen birçok elebaşı ve asi meydanlarda asılır. Kimi tarihçilerin padişah yanlısı bir şeriatçı karşı devrim olarak da tanımladığı bu vahşet perdesi, ayaklanmada etkisi olmakla suçlanan Sultan II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve yerine ağabeyi 2. Abdülhamid'in karakteriyle hiçbir ilgisi olmayan, ağabeyinin zekasından mahrum, batı kültürü zayıf, 65 yaşındaki Melek Sima kardeşi Veliaht Reşat'ın getirilmesiyle kapanır. Bazı iddiatçılara göre İstanbul Fatih Sultan Mehmet döneminde olduğu gibi yeniden fethedilmiştir. Bu yeni fethin hatırası olarak da olaylarla en küçük bir ilgisi bulunmasa bile Sultan Reşad'ın adına Fatih Sultan Mehmet'e atfen bir de Mehmet eklenir. Yeni padişah bundan böyle Sultan Mehmet Reşad olarak anılacaktır. Orduya gelince, Hareket Ordusu subaylarından Kurmay Yüzbaşı İsmet Bey'in ifadesiyle Osmanlı tarihinin en büyük irtica hareketlerinden biri olan 31 Mart faciası sonrasında iyi teçhiz edilmiş İstanbul'un ve Anadolu'nun güzel evlatlarından mürekkep, hevesli, seyretmeye doyulamaz kalitedeki 1. Ordu ile Selanik ve Edirne'nin iyi Türk askerlerinden oluşan Hareket Ordusu çarpışmış, en çok zarar İstanbul'daki askerlere olmak üzere hepsi harap olmuştur. 31 Mart olayları sonrasında İttihatçı subayların öncülüğündeki hareket ordusu isyanı bastırmış, Abdülhamid tahttan indirilmiş, cemiyet yeni oluşturulan kabileye girmiş, Enver Bey, Hafız Hakkı Bey, Fethi Bey gibi ön plandaki subaylar ateşelik vazifelerine, hareket ordusu birlikleri ile gönüllüler de yerlerine dönmüşlerdir. Ancak bu arada en büyük darbeyi politikacıların kanun ve nizamı korumadaki beceriksiz davranışları yüzünden duruma el koymuş olan ordunun aldığı söylenecektir. Bugüne kadar sadece küçük rütbeli genç subaylar İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuşken, şimdi yüksek rütbeli subaylar ve paşalar da işe karıştırılmışlardır. İstanbul'da çok uzun yıllar sürecek sıkı yönetimin ilk komutanlığını üzerine alan 3. Ordu Komutanı Mahmud Şevket Paşa, bundan böyle daima siyasetin içinde olacaktır. Paşa kendisinin ve ordunun cemiyet adına hareket etmediklerini, tek amaçlarının kanun ve nizamın devamını sağlamak ve ordudaki disiplini yeniden kurmak olduğunu belirtse bile, ''Ben sadece ordunun düzenmesi ve divanı harp işleriyle uğraşıyorum. Siyasete aklım ermez.'' dese bile, İttihat ve Terakki Partisi'nin programını desteklediğini meclis kürsüsünden söylemekte de hiçbir sakınca görmeyecektir. Padişahı bile baskı altına alarak devlet sırlarının padişaha bildirilmesini yasaklamakta hiçbir sakınca görmeyeceği gibi. Paşa meşrutiyet öncesinde Abdülhamid'in güven duyduğu paşalardan biri olmasına rağmen, ayaklanmanın en başından itibaren meşrutiyet taraftarı subay ve birliklerden yana tavır takınmıştır. Ona göre bir çare milleti yalnız bırakmamak için ordu, özellikle de çoğu iddiatçı olan 3. Ordu subayları, ön ayak olmakla haklıdır, böyle olmak lazımdır. 1908'de meşrutiyetin ilanından sonra iddiatçılar tarafından 3. Ordu Komutanlığı'na getirilmiş olan Mahmud Şevket Paşa, 31 Mart 1909 ayaklanması ile beraber de ülkenin en güçlü siması olmuş, iktidarı tümüyle ele almış, adını bütün dünya duymuştur. Sahip olduğu gücün farkında olan, hakkında övgüler yazılan, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça bilen, kimileri tarafından Nobel'e aday gösterilmesi bile ciddi ciddi talep edilen paşa, Selanik'ten anayasayı ayakta tutmak için gelmiştir. Ama ayakta tutmaya çalıştığı bu anayasanın kendisini dizginlemesine izin vermek niyetinde değildir. Bu konudaki kararını da kendini ilk 3 ana ordunun, İstanbul'daki 1. Ordu, Edirne'deki 2. Ordu ve Manastır'daki 3. Ordunun genel müfettişliğine atayarak ortaya koyar. Çünkü o zamana kadar genel müfettişlik diye bir makam yoktur. Paşa o günkü siyasal durumun böyle bir uygulamayı gerektirdiğini düşünmektedir. Tamamen askeri bir görev olarak görünse de bu görev Mahmud Şevket Paşa'yı gerek Harbiye Bakanlığı'nın ve gerekse hükümetin denetimi dışında tutmaktadır. Paşanın otoritesine ne başbakan, ne kabinesi, ne de cemiyet meydan okuyacak konumda değildir. Mahmud Şevket Paşa hukuken değil ama fiilen İstanbul'un en nüfuzlu ve kuvvetli kişisi olacaktır. Cemiyet mensuplarından birinin ifadesine göre sıkı yönetim hiç kalkmayacak, belki adı değişecek, belki resmen varlığı görülmeyecek ama ruhu sürüp gidecek. Sonra da bunun adına meşrutiyet denilecektir. Mahmud Şevket Paşa'nın kurmay başkanı Tuğ General Pertev Paşa, ordu siyaset ilişkilerinin yeni şeklinin nasıl olacağı sorusunu 1909 Mayıs'ına şu cümlelerle cevaplar. Anlatayım dostum, gizli bir taraf yok. Bildiğiniz gibi artık askeri bir diktatör olan Mahmut Şevket Paşa, 1. 2. ve 3. orduların genel müfettişi olacak. Hepimizin, benim de üyesi bulunduğumuz İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin işlerine karışmak niyetinde değiliz. Ancak cemiyetin prensiplerine olan bağlılığımız, korumaya and içtiğimiz anayasa ile ilgili olduğu sürece geçerlidir. Ve artık subaylar cemiyete üye alınmayacaktır. Anayasada yapılan değişikliklerle padişah gene hükümdardır ama artık hükmedememektedir. Görevi hükümet ya da meclis tarafından alınmış kararları onaylamaktır. Profesör Doktor Cahit Tanyol, günümüz yazarlarından. 1908 meşrutiyeti geleneksel siyasi otorite anlayışını değiştirmiştir. O da ordunun otorite ile ittifakı konusudur. Padişahlar hiçbir zaman askeri kuvveti iç siyasette kullanmamışlardır. Bu İttihatçıların icadıdır. Bundan dolayı 2. Meşrutiyet otoritenin kontrolü bakımından bizim siyasi tarihimizde bir ileri hamle olmaktan ziyade bir irtica ve istibdat hamlesidir. Burada ferdi istibdadın yerine zümre istibdadı geçmiştir ki bu milli kaderimizde birincisinden daha tehlikeli bir rol oynamıştır. Çünkü sorumluluk kaypak ve yakalanmaz bir hale gelmiştir. İttihatçılar da ordu gibi kuramsal da olsa anayasaya bağlıdır. İttihatçılar da ordunun anayasayı savunmadaki rolünün önemini kabul etmekte, daha fazla müdahalenin gereksiz olduğuna inanmaktadırlar. Ayaklanma sonrasında yeni başbakan atanmış, yeni hükümet kurulmuştur. Ordunun hükümet işlerine karışmaya devam etmesinin gerek devletteki gerekse ordudaki disiplin açısından zararlı olacağını söylemektedirler. Kendileri de bundan böyle subaylardan yeni üye almamaya karar vermişlerdir. Ancak tuhaf bir şekilde halen üye olan askerlerin cemiyetten ayrılması gibi bir durum onlar için hala söz konusu değildir. Kısaca cemiyet yüksek rütbeli subayların siyasete karışmamasını ancak küçük rütbeli genç subayların cemiyeti desteklemeye devam etmesini istemektedir. Anayasaya açıkça aykırı olmasına rağmen halen askerlik hizmetlerini sürdüren bu genç subaylar bir yandan da milletvekili olarak meclisteki faaliyetlerine devam etmektedirler. Rütbe ve kıdemce küçük olan subayların bu siyasal nüfuzları ordu içindeki disipline çok zarar vermekte ve böylelikle askeri hiyerarşi tamamen altüst olmaktadır.